Ayrım 29, sayfa 270. Gazi günlük devlet işlerinden sonra bir iki saatini kurultayda yapacağı konuşmayı yazdırmaya ayırıyordu. Tesbihiyle oynayarak dolaşa dolaşa yazdırıyordu. Kimi zaman da kendi yazıyordu. Belgeler konuşmanın eki olarak sıralanıp ayrılmaktaydı. Bazı konular için gerekli kişilerin bilgisine de başvuruluyordu. Eser Gazi okuyacağı için Nutuk adıyla anılacaktı. Aslında çok önemli bir kitap olacak. Milli mücadele tarihinin ana kaynağını, Türk dilinin de en güzel örneklerinden birini oluşturacaktı. Bu süreçte İstanbul halkının sitemleri, milletvekillerinin ısrarı, basının dileği durmuyordu. Gazi 1919 Mayıs'ında ayrıldığı İstanbul'a 8 yıl sonra gitmeyi sonunda kabul etti. Uygun evler arandı, kimi küçük geldi, kimi güvensiz, kimi yetersiz. Kız kardeşi Makbule Hanım da ağabeyinin evine ineceğini sanarak çırpınıp duruyordu. En sonunda özellikle güvenlik bakımından Dolmabahçe Sarayı uygun görüldü. İstanbul ve Çankaya bu büyük güne hazırlanmaya başladı. Nutuk'la ilgili tüm dosyalar sandıklandı. Gelecek görevliler belirlendi. Gazi Hafız Yaşar Bey'in gelmesini de istedi. Bazı yetkililer önden yollandı. Sarayın bir bölümü Cumhurbaşkanlığı'nın özelliklerine göre yeniden düzenlendi. İstanbul Radyosu ve gazeteler Gazi'nin 1 Temmuz 1927 günü İstanbul'a geleceğini haber verdi. İstanbul ayaklandı. Dipnot, Gazi ve İsmet Paşa'nın kağıt üzerinde askerlikle ilişkileri sürüyordu. 30 Haziran 1927 günü ikisi de askerlikten emekliye ayrıldılar. 1 Kasım 1927'de de Kazım Karabekir emekli olur. Askerlik dışı görevleri süren bazı askerler vardı ki onlar da kısa süre içinde emekliye ayrılacaklar. Milli mücadele dönemine ait askerlikle ilişiğini kesmeden başka bir görevi yerine getirmek usulü son bulacaktır. 1 Temmuz günü İstanbul'un Gazi'yi karşılayışı bir daha yaşanması imkansız olağanüstü bir olay oldu. Bütün gazetelerin birinci sayfalarında Gazi için yazılan şiirlere yer verilmişti. Vali başkanlığındaki bir kurul İzmit'e Gazi'yi karşılamaya gelmişti. Halkın coşkun gösterileri arasında İzmit'ten geçen tren Derince'de durdu. Kıyı on binlerce insanla doluydu. İzmit Körfezi'nde savaş gemileri bir çizgide sıralanmıştı. Gazi, maiyeti, arkadaşları, karşıcılar ve basın mensupları ile Ertuğrul yatına bindi. Kaptan Köşkü'nün üzerindeki güvertede hazırlanmış olan koltuğa oturdu. Yat hareket etti. Donanma adına Hamidiye toplarını gürleterek Gazi'yi selamladı. Tüm savaş gemilerinin mürettebatı küpeştelere sıralanarak denizci usulü selam durdular. Ertuğrul mızıkası marşlar çalıyordu. Kıyıdaki halkın sevgi avazeleri gemiye yansımaktaydı. Hava harika, her şey olağanüstüydü. Gazi 8 yıl 1 ay 25 gün sonra İstanbul'a gelmekteydi. Adalara yaklaşmışlardı. Büyük küçük motorlar yatı sarıp birlikte yol almaya başladılar. Büyük ada ile Kınalı arasında karşılayıcıların bindikleri boğaz vapurları sıralanmıştı. Bandolar çalıyor, halk avaz avaz bağırıyor, şapka, el, bayrak, mendil sallıyordu. Hepsi kadın, erkek, çocuk tıklım tıklım doluydular. Gazi de mendil sallayarak karşılık veriyordu. Boğaz vapurları da harekete geçerek Ertuğrul'a yoldaşlık etmeye başladılar. Sonra Ertuğrul yatını bekleyen Halep, Haydarpaşa, Fenerbahçe vapurlarının önünden geçildi. Bu vapurları dolduran halk da çılgınca ''Yaşa Gazi!'' diye bağırıyordu. Denizde bayraklarla süslü binlerce yelkenli motor, sandal var. Deniz görünmüyor sanki. Hepsi rengarenk giyimli İstanbullularla dolu. Kıyılar da öyle. Ta tepelere kadar. Selimiye de toplarını gürleterek Gazi'yi selamladı. Selimiye'nin önüne saf saf askerler dizilmiş selam duruyorlardı. Kıyıdaki halk bağırarak ellerini, şapkalarını, bayrakları sallayarak Ertuğrul yatıyla birlikte koşuyor, Gazi'yi bırakmıyorlar. Yaşlılar ellerini açarak Gazi'ye dua ediyorlar. Görünüm Gazi'yi de heyecanlandırmıştı. Salih Bozok ağlamaya başladı. Ali Naci Karacan ertesi gün yayımlanacak yazısında şöyle diyecekti. Denizin ortasında dört bir yana bakıyorum. Gözün alabildiği noktalarda, kıyılarda, tepelerde binlerce insan yığınlarından başka bir şey göremiyorum. Mahşer. Yalıların önünden geçiyoruz. Oturanlar gürülsün diye perdeleri, çarşafları sallayarak selamlıyor. Gazi de mendil sallıyor. Yunus Nadi Bey de şöyle yazacaktı. Cevat Abbas Bey bu ulvi ve görkemli görünüşün yanı başına bir de Mudanya vapuru ile Anadolu'ya gidişimizi koymalı. Bu işin manası o zaman daha iyi anlaşılır diyor. İstanbul'un güzelliği ile halkın gösterileri Gazi'yi heyecanlandırdı. Ne güzel memleket, ne duygulu, ne vefalı halk dedi. Saat 17 olmuştu. Ertuğrul Çengelköy'den dönerek Dolmabahçe önünde durdu. Motorla rıhtıma çıkıldı. Gazi büyük salonda İstanbul temsilcilerini kabul etti. Vali, belediye başkanı Muhittin Üstündağ'ın hoş geldiniz söylevine yanıt verdi. Yaveri Muzaffer Kılıç Dolmabahçe'de kalınacağını duyduğu zaman itiraz etmiş, sizin padişahların kaldığı sarayda kalmanız uygun olmaz efendim demişti. Ona da yanıt olmak üzere konuşmasını şöyle bitirdi. Burası artık milletindir. Ben de burada milletin bir bireyi, bir misafiri olarak bulunmakla bahtiyarım. Dipnot: Ne Ahmet Banoğlu Atatürk'ün İstanbul Günleri, Ali Naci Karacan ve Yunus Nadi'nin yazılarından yararlanarak, sayfa 168 ve devamı, Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt sayfa 349. Biraz dinlendikten sonra radyo dinlemek için salona geldi. Kardeşi Makbule Hanım, manevi kızları, Meclis Başkanı Kazım Paşa, Vali Muhittin Üstündağ, 1. Ordu Komutanı Ali Sait Paşa, bazı milletvekilleri de salonda bekliyorlardı. Oturdular. Baş yaver Muzaffer Kılıç, İsmail Hakkı Bey ayakta duruyorlardı. Salona büyük bir radyo yerleştirilmişti. Denizden halkla dolu gemiler geçiyor, bando, şarkı, marş sesleri yansıyordu. Müzik programı bitince spiker ajans haberlerini vermeye başladı. Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin bulunduğu Ertuğrul yatı, bugün bayraklarla donatılmış 60'a yakın gemi, 1000'den fazla motor, yelkenli ve sandal tarafından karşılandı. İstanbul'a yaklaştıkça sayısı artan motorlar yüzünden yat Büyükada'dan Çengelköy'üne ancak 3 saatte gelebilmiştir. Bütün kıyılar, tepeler, rıhtımlar, denize açılan bütün yollar, büyük kurtarıcıyı selamlamaya koşan yüz binlerce coşkun, mutlu İstanbullu ile doluydu. Bütün evler bayrak asmışlardı. Tarihte benzeri görülmemiş olan bu görkemli ve içten karşılamayı, bu gece karada ve denizde yapılacak fener alayları izleyecektir. İstanbul valisi, başyaver fener alayının sarayın arkasındaki geniş caddeden geçmeye başladığını haber verdi. Caddeyi gören bir yerden alev alev geçen, coşkun, çok uzun, çok kalabalık fener alayını izlediler. Biraz sonra fener alayı başlayacaktı. İstanbul asıl Kurtuluş Bayramı'nı bugün yaşıyordu. İstanbul'da olduğu sürece halk Gazi nereye gitse orayı bayram yerine çevirecekti. Dört orta yaşlı İstanbullu, içlerinden birinin Üsküdar'daki evinin penceresinden deniz feneri alayını, havai fişek gösterisini izliyor, halkın sevinç çığlıklarını işitiyorlardı. Ev sahibi sinirlendi, pencereyi kapattı, perdeyi çekti. Yeter! Oturdular. Gazi'yi karşılayış halkın sevinci bağlılığı bu dört adamı öfkelendirmişti. İkinci adam top sakallı, küçük yüzlü biriydi, sızlandı.
Mustafa Kemal'i yenmek artık mümkün değil.
Ev sahibi söylendi.
Suikasti de beceremediler.
Üçüncü adam, Eylül başında yapılacak seçimlerin tamamını kazanırlar dedi. Tek bağımsız bile çıkmaz.
Tek çare Mustafa Kemal Paşa'yı halkın, özellikle de gençlerin, çocukların gözünden düşürmek.
Nasıl yapacağız bunu?
Ne bileyim, bir şeyler uyduracağız. Mesela dinsiz, din düşmanı deriz, Türk değil deriz, anası iyi biri değildi deriz, yalandan vergi alan yok. Biri inansa kârdır. Bizim halk böyle laflara inanır. O ona söyler, o ona kulaktan kulağa, evden eve, mahalleden mahalleye, şehirden şehire yayılır. Yeni yeni şeyler uyduranlar çıkar.
Dördüncü efendi daha cumhuriyete ısınamamış iyi bir Müslümandı. İçi sızladı, itiraz etti.
Yalanın, iftiranın günahı büyük, vebali ağırdır. Padişahlık, halifelik, tarikatlar, medreseler geri gelsin diye de mi yalan söylenemez? Kutsal, ulvi bir gaye için.
Yalanın, hele iftiranın hayırlısı, kutsalı, ulvisi olmaz.
Sen öyle düşün. Bence aziz Allah affeder.
Suçuna Allah'ı ortak etme bari. Davamızı dürüstçe savunalım.
Nasıl olacak o? Bu yeni icat hayatı yıkabilmek için önce Mustafa Kemal'i halkın gözünde bitirmek şart. Çünkü bu işin temeli o. Temeli çökerteceksin ki bina yıkılsın, Osmanlı geri dönsün. Benden söylemesi.
Denizi dolduran neşe, mutluluk, coşku camları perdeleri aşarak içeri doluyordu. Dipnot: Atatürk ve milli mücadele hakkında yalanlar, yakıştırmalar, iftiralar, saptırmalar el altından usul usul sözlü olarak yayılmış, 1946 yılından başlayarak da başlangıçta üstü kapalıca giderek daha açık yazılmaya başlanmıştır. 1950-51'de Ticaniler Atatürk heykellerine saldırırlar. Bunun üzerine Demokrat Parti Atatürk'ü koruma kanunu diye anılan kanunu çıkarmak zorunda kalır. Asıl adı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanundur. No 5816, tarih 25-7-1951. Kanun Atatürk'ün hatırasına alenen hakareti sövmeyi, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri, Atatürk'ün kabrini tahrip etmeyi, kırmayı, bozmayı, kirletmeyi yasaklamaktadır. Atatürk'ün ailesi olmadığı için Atatürk'ün hatırasını korumak için dava açma görevi Cumhuriyet Savcılarına verilmiştir. Bu konu hakkında Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler sayfa 273 ve devamı, Beta İstanbul 1995 14. basım, E. Hirsch Anılarım sayfa 303-304. 12 Nisan 2010 günü bir televizyon kanalında tarihi filmler konuşuluyordu. Katılanlardan bir bayan, Atatürk'ü koruma kanunu var, Atatürk tabu gibi sözler etti. Belli ki kanundan haberi yok. Programa katılan öteki 3 sayın erkek de kanunu okumamış olmalı ki bu yanlış, haksız ifadeye itiraz etmedi. Yarım yamalak bilgiyle yargıda bulunmak bizim aydınlarımız arasında gittikçe salgın bir hastalık halini alıyor. Aydınların sayısı artacağına, bilgisi olmadan fikri olanların sayısı artıyor. Bu kanunun kalkmasını isteyenler Atatürk'e alenen hakaret etmenin ve sövmenin serbest olmasını mı istiyorlar? Atatürk kanunu yalnız bu iki suçu cezalandırıyor. Hakaret ve sövme herkes için suçtur, herkes için yasaktır. Bazı yazarların bu konudaki yaklaşımının nedeni derin cahillik değilse ruh hastalığı olmalı. Allah şifa versin. Gazi bir gün sarayda kaldıktan sonra İstanbul'u, kurumları ziyarete başlayacaktı. İstanbul bayrakları içinde yüzüyor, şehri yüze yakın tak süslüyordu. İlk önce Edirne Kapı Şehitliği'ne gitti. Yaralı olarak İstanbul'a sevk edilen Çanakkale gazilerinden hastanelerde hayatını kaybedenler bu şehitlikte toprağa verilmişlerdi. Binlerce şehit yatıyordu burada. Anafartalarda, Conk Bayırı'nda, Arıburnu'nda, Seddülbahir'de, Sığındere'de, Kerevizdere'de, Alçıtepe civarında dövüşen, düşmana yurtseverliğin ve şövalyeci savaşmanın ne olduğunu öğreten subaylar, assubaylar, erlerdi bunlar. Hepsini rahmetle andılar. Çanakkale ruhu daha bilinçleşip yoğunlaşmış, yaygınlaşmış, daha da güçlenerek Kuvva-i Milliye ruhunu oluşturmuştu. Kuvva-i Milliye ruhu da bağımsızlığı ve cumhuriyeti kazandırmıştı. Afet okulu bitirmişti, İsviçre'den döndü. Gazi çalışırken buldu, elini öptü. Gazi nutuğun son kısımlarını yazdırıyordu. Eksiklik yanlışlık olmasın diye sık sık duruyor, belgeleri karıştırıyor, okuyor, not alıyordu. Yazdırdıkları kısımları akşamları da arkadaşlarına okuyor, okutuyor, görüşlerini alıyordu. Afet gelince çalışmaya kısa bir ara verdi. Dipnot: Afet İnan'ın Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler adlı eserinin 319-328. sayfalarında özellikle gençliğe hitabe bölümü hakkında ayrıntılar var. Bir yazar bu hitabeyi İsmet Paşa'nın yazdığını iddia etmişti. Belleten 58 sayı 120 Ekim 1966 sayfa 516 ve devamında Afet Hanım gençliğe hitabenin Atatürk'ün el yazısıyla yazdığı metnin fotokopisini yayımlamıştır. Bu iddiayı ileri süren kimse doğruyu öğrenince iddiasını geri aldı. Özür diledi mi? Hayır. Afet İsviçre hayatını anlattı. Fransızcasını yeterli bulmadığını, daha da ilerletmek istediğini söyledi. Gazi haklı buldu. Belki ileride yurt dışında konferans vermen, tartışmalara katılman, Fransızca bilimsel yazılar yazman gerekebilir. Fransızcan mükemmel olmalı. İstanbul'daki Dame de Sion adlı Fransız okulunda dilini pekiştirmesini kararlaştırdılar. Akşam yemekte Gazi'nin isteği üzerine gördüğü eğitimi, eğitimin ağırlığını, yardımcı dersleri, spor ve sanat çalışmalarını anlattı. Afet konuştukça Gazi sofradakilerin, özellikle Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in dikkatini çekiyordu. Türkiye eğitim konusunda sorunu çok bir ülkeydi. Çok şey hayal ediliyor, bu hayallerin pek azı gerçekleştirilebiliyordu. Bütün sorunlar gelip paraya dayanıyordu. Lanet olsun. İlkokul eğitimi Osmanlı'dan beri zorunluydu ama aileler genellikle kızları okula yollamıyorlardı. Her yerde okul olmadığı için okula devam etmesi gereken çocukların büyük bölümü okumuyordu. Ama oldukça sevindirici gelişmeler sağlanmıştı. Öğretmen okullarındaki öğrencilerin sayısı iki katına çıkarılmıştı. Kayseri'de, Zincidere'de ve Denizli'de iki köy öğretmeni okulu açılmıştı. Köy öğretmeni hem öğrenciye öğretmenlik edecek hem köylüye rehberlik yapacaktı. Ayrı bir daldı. Halkın da eğitilmeye, bilgilendirilmeye çok ihtiyacı vardı. Açılan kurslar, halk dershaneleri henüz ihtiyacı karşılayabilecek sayıda ve nitelikte değildi. Bunları çoğaltmak gerekiyordu. Gazi Mustafa Necati Bey'e bu sorunları konuşmalıyız dedi. Peki efendim. 8 Temmuz 1927 günü Ankara Hukuk Okulu ilk mezunlarını verdi. Bunun için yine ilk mecliste güzel bir tören yapıldı. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey görevle yurt dışındaydı. Törene bakanlık ileri gelenleri, yüksek yargı temsilcileri, Ankara'daki hakim ve savcılar, mezunların yakınları ve gazeteciler katıldılar. Stajdan sonra görev yerlerine gidecek adalet dağıtacaklardı. Bakanlık müsteşarı, "Sayın hukukçular," diye seslendi mezunlara. "Bir dava sonunda karar vermekten daha sorumlu, daha ağır, daha yıpratıcı bir görev var mıdır acaba? Rehberiniz akıl ve bilgi, dayanağınız yalnız vicdanlarınız olsun. Gazi Paşa'nın cumhuriyeti emanet ettiği gençler olduğunuzu unutmayın. Başarılar diliyorum." Birkaç gün sonra Gazi İstanbul Öğretmenler Birliği'ni temsil eden kurulu kabul etti. Kurulda bir de hanım müdür bulunuyordu. Sorular sordu, sorunlarını, dileklerini dikkatle dinledi. O da düşüncelerini açtı. Eğitimi yetersiz bir toplumda yalnız öğretmenlerin değil, öteki meslek kuruluşlarının da halka açılmaları, okul ve meslek ortamı ile sınırlı kalmamak gerektiği üzerinde durdu. Gazi 1,5 saat süren görüşmenin sonunda son söz olarak dedi ki, "Öğretmenler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı, halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okudur bir varlıktan ibaret olmadığını anlamalıdır. Eğitimi yetersiz bir toplumda buna çok ihtiyacımız var." Halkın hızla aydınlanmasını sabırsızlıkla istiyordu. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt sayfa 351-352. 13 Temmuz 1927 günü herkesi acıya boğan bir olay oldu. Ünlü mimar Kemalettin Bey şantiyedeki odasında ölü bulundu. Doktorlar ölüm nedeninin beyin kanaması olduğunu açıkladılar. "Çok çalışıyor, her ihtiyaca yetişmeye çalışıyor, nitelikten ödün vermeden Ankara'yı güzelleştirmeye çalışıyor, bunun için beyin teri döküyordu." Sevenlerden biri "Ankara şehidi" dedi. Hiç dinlenmemişti. Ölüm Kemalettin Bey için ebedi bir dinlenme oldu. Mustafa Necati Bey acısını bastırmak için Kayseri'de Zincidere Köy Öğretmen Okulu'nu ziyarete geldi. Köy öğretmen okulları bir ay tatil yapıyor, 11 ay eğitime devam ediyordu. Tatil bitmişti. Yönetimle, öğretmenlerle, köy kökenli öğretmen adayı öğrencilerle uzun uzun konuştu. "Beni de arkadaşınız bilin, rahat konuşun ve davranın." Onlar da bakanı arkadaşları bildiler. Rahat, içten, özgürce konuştular. Görüşlerini, eleştirilerini, dertlerini sansürsüz açıkladılar. Bu gençler bitli, sıtmalı, bilgisiz köyleri, geleceğin aydınlık köyleri yapacaklardı. Konuşmalar Mustafa Necati Bey'e bu güveni verdi. Hiçbiri boynu bükük köylü değildi. Dik duruyor, korkusuz konuşuyorlardı. Cumhuriyetin yetiştirmek istediği yeni insanlardı bunlar. Mustafa Necati Bey gece de okulda kalacaktı. Birlikte yemek yendi. Yemekten sonraki toplantı arkadaş eğlencesine dönüştü. Türküler, halaylar, zeybekler, şiirlerle dolu bir gece yaşandı. Ertesi gün okuldan olağanüstü mutlu ayrıldı. Bir gün daha kalmak istemişti ama yapacak çok iş vardı. Her öğretmen, müfettiş, yönetici için hazırlanan geliştirme kursları ile öğretmen okullarından mezun olmamış öğretmenler için düzenlenen yoğun kursları başlatacaktı. Yabancı uzmanların katılacağı seminerleri izleyecekti. Eğitim ailesi hareket halindeydi. İllerde doktorlar, öğretmenler, uzmanlar okulsuz köyleri topluca ziyaret etmeyi sürdürüyor, millete sahip çıkıyorlardı. Kurula varsa veteriner, tarımcı da katılıyordu. Birlikte atlara ya da arabalara binerek harman işini bitirmiş köylere gidiyorlardı. Bazılarına kaymakam, nahiye müdürü de katılıyordu. Bazen vali bir kamyon veriyor, kamyona doluşup gidiyorlardı. Bir köyü aydınlatmak akıllı, vicdanlı, yurtsever insanlar için çok büyük bir olaydı. Orta çağ yenmedikçe kurtuluş olmayacağını hepsi biliyordu. Köylüleri muhtarın yardımıyla kahvede ya da meydanda topluyorlardı. Meydanda toplamışlarsa yerlere oturuyorlardı. Sırası gelen görevli ayağa kalkıp kısa konuşarak bilgi veriyor, akılda kalacak pratik öğütlerde, uyarılarda bulunuyordu. Akıllı köy imamları da bu konuşmaları dikkatle izlemekteydiler. Ne kadar az şey bildiklerini anlıyor, bilenlere saygıyla bakıyorlardı. Bir dönüşte genç öğretmen bu çalışmaları övünce yaşlı kaymakam dedi ki, ''Daha binlerce köy, mezra, aşiret, oymak, nahiye var oğlum. Bu bir avunma. Hiç yoktan iyidir, kabilinden bir iş.'' Öğretmen dikildi. Önemli olan başlamak. Zamanla her yere ulaşılır. Başlanmazsa 1000 yılda da ulaşılamaz. Nitekim başlamayı avunma sayanlar yüzünden 1000 yıldır ulaşamamışız. Kaymakam sustu. Canı sıkılmıştı. Bir öğretmen bir kaymakamı itiraz edebilir, böyle yanıt verebilir miydi? Bunları Ankara şımartıyordu. Yoksa böyle konuşmak haddi miydi? İçişleri Bakanı Cemil Bey 27 Ağustos 1927 günü randevu almadan başbakanlığa geldi. Hemen Sayın Başbakan'ı görmem gerek. Bakanın telaşını gören özel kalem müdürü başbakanın yanına girmesini sağladı. Bakan içeri dalıp başbakana az önce aldığı bilgiyi sundu. Başbakan morardı. Yine mi? Vay alçaklar vay. Ne yaptı Mustafa Kemal Paşa yahu? Vatanı mı sattı? Düşmanla işbirliği mi yaptı? Milletin ırzı, namusu, evi, barkı yağmalanırken köşkünde, konağında keyfine mi baktı? Bir yıkıntıdan bağımsız bir devlet, orta çağda yaşayan zavallı esir bir yığından başı dik bir millet çıkardı. Hayvanlar bile bu kadar nankör olmaz. Cemil Bey Allah'tan çabuk anlaşıldı dedi. Ben İstanbul'a durumu bildiririm. Siz de soruşturmayı derinleştirin, güvenlik önlemlerini arttırın. Tevfik Bey İsmet Paşa'nın şifresi açılmış ayrıntılı telgrafına bakarak olayı özetliyor. Gazi, İsmail Hakkı Bey, Rüsuhi Bey, Salih Bozok, Kılıç Ali, Nuri Conker'de dinliyorlardı. Bu seferki elebaşı Hacı Sami. Hacı Sami İttihatçıların eski fedailerinden, vatandaşlıktan atılan 150 hainden biriydi. Enver Paşa'yı da Anadolu'ya girmeye teşvik etmiş, Buhara macerasına sürüklemiş, karışık karanlık bir adamdı. Adını duyunca herkesin yüzü karıştı. Hacı Sami ile kardeşi Ahmet ve 3 adamı silahlı olarak Atina'dan Sakız Adası'na geçmişler. Oradan gizlice Kuş Adası'na çıkıp içeri doğru yürümeye başlamışlar. Önce bunlardan kuşkulanan köylülerle çatışma çıkmış. Sonra jandarma yetişmiş, çatışma sürmüş. Hacı Sami ile kardeşi ölmüş. Adamlarından biri yaralı, 2'si sağlam olarak yakalanmış. Yakalanan hainlerden Hakkı'nın ifadesine göre gayeleri... Tevfik Bey'in sesi titredi. Ankara'ya dönerken treninizi havaya uçurmak, yurt düzeyinde büyük bir ayaklanma başlatmakmış. Dipnot, Türk Parlamento Tarihi 1927-1931, 2. cilt sayfa 135-137. Nuri Bey bağırdı.
Vay şerefsizler!
Salih Bozok, İzmir'den sonuç alamayınca hainlerin Atina kolu harekete geçmiş dedi. Gazi ayakta pencereden denizi izliyordu. Halife olmasını öneren iyi niyetli bir din adamının sözleri aklına geldi. Birçok düşman kazanacaksın. Hayatın hep tehlikede olacak. Bunları hep halkın iyiliği için yapıyorsun ama bakalım kadrini bilecekler mi? Gel bu işten vazgeç, kendin halife ol, keyfince yaşa. Silkindi. Haydi çocuklar hazırlanın dedi. Taksim bahçesine gidiyoruz. Daha önce de bir kez gitmiş, çok beğenmişlerdi. Taksim bahçesi bugünkü Taksim gezisinde bulunan güzel, düzeyli bir açık hava gazinosuydu. Büyük ağaçlar küçük ampullerle ışıklandırılmıştı. Sahne önü dans yeri olarak boş bırakılmış, sahne ve dans yeri beyaz örtülü birçok masayla çevrilmişti. Masalar ailece gelmiş İstanbullularla doluydu. Gazi'yi ilk gören sahnedeki saz heyetinden klarnetçi oldu, gözleri büyüdü. Klarnetini saz arkadaşlarını uyaracak şekilde çalarak gözleriyle kapıyı gösterdi. Saz heyeti çalmayı bırakıp ayağa kalktı. Halk da Gazi'yi fark etmişti. Ayağa fırladılar, alkış seslerine yaşa Gazi haykırışları eklendi. Yıldırım hızıyla pistin kıyısında bir masa hazırlanıverdi, oturdular. Rüsuhi ve İsmail Hakkı Beyler gerideki bir masaya geçtiler. Gelen haberin etkisi daha geçmemişti. Elleri silahlarının üzerindeydi. Masa donandı. Gazi'ye leblebiyi sevdiğini duymuşlardı. Bir kristal kase içinde leblebi getirmeyi ihmal etmediler. Halk büyük bir hayranlık içinde Gazi'ye bakıyor, el sallıyor, gülüyor, başıyla selam veriyordu. Gazi ayağa kalktı, bol su doldurdu, kadehini kaldırdı. Gazi'nin yanındakiler de kadehleriyle ayağa kalktılar. Gazi sağlığınıza, saadetinize içiyorum dedi. Bütün içen müşteriler de ayağa kalkarak kadehlerini kaldırdılar. Biz de senin sağlığına, saadetine içiyoruz Gazi Paşa. Gazi ayakta büyükçe bir yudum aldı. Bir ses duyuldu. Afiyet olsun. Daha gür bir ses bahçeye yayıldı. Günahı benim olsun. Gazi arkadaşlar dedi. Eğlenmek, birlikte güzel bir gece geçirmek için geldik. Teklif tekellüf yok. Rahat olun, keyfinize bakın. İçinizden geldiği gibi davranın. Halk mutlulukla alkışlıyor, yaşa var ol diye bağırıyordu. Yakın masadaki yaşlıca bir hanım, ah canım diye seslendi. Allah seni bize bağışlasın, hakkındır, gönlünce eğlen. Saz heyeti yeni bestelenmiş, çabucak yayılmış bir şarkıya başlayınca, Gazi arkadaşları ve halk hep birlikte söylemeye başladılar. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider. Şarkıdan şarkıya geçildi, neşe doruktaydı. Gazi masadan kalktı, ortaya geldi, saza döndü. Sarı Zeybek, müşterilere seslendi, haydi bilenler gelsin. Üç Egeli saygıyla ortaya geldi. Ellerini göğüslerine bastırarak Gazi'yi selamladılar. Saz Sarı Zeybek'i çalmaya başladı. Halk da hayret ve hayranlık içinde ayağa kalktı. Bir devlet başkanı aralarına karışmış, halktan biri gibi Zeybek oynayacaktı. Hayret ve hayranlıkla bakılmaz mıydı? Gazi ve üç erkek ağır ağır can üflenmiş heykeller gibi bu oturaklı oyunun hakkını vererek ağır ağır oynamaya başladılar. Birçok yaşlının gözleri dolmuştu. Türkiye hiç yaşamadığı güzellikleri yaşıyordu. Hayat çetindi, yoksulluk sürüyordu, iş bulmak kolay değildi. Ama bu güzelliklerden dolayı mutluydular. Adam yerine konulmak, sevilmek, sayılmak ne güçlü bir ilaçtı. Bütün dertleri siliyordu. Saz heyetinin yerini küçük ama usta bir orkestra aldı. Gençler pisti doldurdular. Orkestra sürpriz olarak valse dönünce birçok çift yerine oturdu. Gazi eşinden izin isteyerek genç bir hanımı dansa kaldırdı. Vals bir masal raksına benzedi. Valsin sonunda genç hanıma yerine oturana kadar eşlik etti, ona ve eşine teşekkür etti. Arkadaşları da ayağa kalkmışlardı. Gazi herkese seslendi.
Hepinize yürekten teşekkür ederim.
Herkes ayağa kalktı.
Çok güzel bir geceydi. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.
Sanki gök gürledi. Güle güle paşam. Bir genç kız koştu, ellerine sarıldı, öptü. Allah benim ömrümden alıp size versin. Gazi ve arkadaşları alkışlayan, haykıran, dua eden, el sallayanların arasından geçerek bahçeden çıktılar. Gazi arabada Tevfik ve Salih Bozok beylere dedi ki, ''Halk bu işte. Birileri halkı zehirlemezse, bu güzel halktan cumhuriyete de, uygarca yaşayışa da, bana da hiçbir zarar gelmez. Buna bir kez daha inanmaya, güvenmeye ihtiyacımız vardı değil mi?''